Ayrım 14. Yanlış yol. Henning Mankell. Sayfa 175. 7-10 gece toplantı odasından çıktılar. Martinson, Bornholm adasına yapacakları yolculuğu iptal etmesi gerektiğini haber vermek için evine gitti. Svedberg bodrum katına inerek duş aldı. Hanson basın toplantısını düzenlemek üzere koridorun ucunda gözden kayboldu. Wallander odasına yürüyen Höglund'un peşinden gitti. ''Onu yakalayabilecek miyiz dersin?'' diye sordu Höglund karamsar bir tavırla. ''Bilmiyorum. Oldukça iyi bir başlangıç noktamız var diye düşünüyorum. Karşısına çıkan herkesi öldüren bir katil değil, bir şeyin peşinde. Yüzülmüş kafa derileri de anın niteliğinde bence.'' Wallander kapıya yaslanmış dururken Höglund masanın başına geçip oturdu. ''İnsanlar neden anı diye bir şeyleri saklamak isterler?'' diye sordu Höglund. ''Övünmek için.'' ''Kendileriyle mi yoksa başkalarına karşı mı?'' ''İkisi de.'' Wallander birden Höglund'un neden anı konusunda bu denli çok soru sorduğunu fark etti. ''Bu derileri başkalarına göstermek için mi yanına aldığını düşünüyorsun?'' ''Bu olasılığı göz ardı edemeyiz.'' ''Evet.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Haklısın, edemeyiz.'' Tam kapıdan çıkarken birden durup başını çevirdi. ''Stockholm'u arayacak mısın?'' ''Bugün bayram. Çalıştıklarını sanmıyorum.'' ''O zaman evlerinden ara.'' dedi Wallander. ''Katilin yeniden birinin peşine düşüp düşmeyeceğini bilemediğimiz için kaybedecek zamanımız yok.'' Wallander odasına giderek konuklarının oturduğu koltuğa çökercesine yerleşti. Koltuğun ayaklarından biri sallanıyordu. Başını arkaya dayayarak gözlerini kapadı. Kısa süre sonra da derin bir uykuya daldı. Birinin odaya girmesiyle irkilerek uyandı. Saatine bakınca yaklaşık bir saat uyuduğunu fark etti. Başı hala ağrıyordu ama yorgunluğu tam olarak geçmese bile hafiflemişti. Gelen Nüyberg'ti. Gözleri uykusuzluktan ve yorgunluktan kan çanağına dönmüştü. Saçları darmadağındı. ''Seni uyandırmak istememiştim.'' dedi özür dilercesine. ''Birazcık kestiriyordum, önemli değil. Bir şey bulabildin mi?'' Nüyberg hayır dercesine başını salladı. ''Pek sayılmaz.'' dedi. ''Karlman'ı öldüren kişinin giysilerinin kan içinde kalmış olması gerektiği sonucuna vardım. Adli tıbbın raporunu tahmin edecek olursam Karlman'ın tam başına bir darbe yediğini düşünüyorum. Bu da baltayı tutan kişinin Karlman'a çok yakın bir yerde durduğu anlamına geliyor.'' ''Balta olduğundan emin misin?'' ''Hiçbir şeyden emin değilim.'' dedi Nüyberg. ''Bu bir kılıç da olabilir, başka bir şey de. Ama Karlman'ın başı bir ağaç kütüğü gibi ikiye ayrılmış.'' Wallander birden midesinin bulandığını fark etti. ''Tamam, o zaman katilin üstünün kan içinde kalması gerekiyor. Onu bu şekilde birileri görmüş olabilir. Bu da partidekileri temize çıkarır. Kimsenin üstünde kan lekesi yoktu.'' ''Çalıların arasına baktık. Kolza tardası boyunca uzanan yolla tepeye çıkan yolu baştan sona araştırdık. Karlman'ın çiftlik evinin yanındaki tarlaların sahibi olan çiftçi ekinleri biçip biçemeyeceğini sorunca ben de biçebileceğini söyledim.'' ''İyi yapmışsın.'' dedi Wallander. ''Ama ekinler bu denli geç mi biçilir?''
''Hiçbir fikrim yok ama yaz dönümü bayramında olduğumuza göre belki ekinlerin biçilme zamanı da gelmiştir.''
''Peki ya tepe?''
''Oraya birisi çıkmış, çimler çiğnenmiş. Hatta bir yerde sanki biri orada uzunca bir süre oturmuş gibiydi. Hem çimlerden hem de topraktan örnek aldık.''
''Başka?''
''O eski bisikletin bizi ilgilendirdiğini düşünmüyorum.'' dedi Nüyberg.
''Polis köpeği kokuyu kaybetmişti, neden?''
''Bunu köpekten sorumlu memura sormalısın. Ama belki köpeğin ilk başta alıp peşine düştüğü kokuyu kaybetmesi yabancı ve daha yoğun bir kokudan da kaynaklanıyor olabilir. Köpeğin iz sürememesinin birçok nedeni olabilir.''
Wallander Nüyberg'in sözlerini kafasında değerlendirdi. ''Evine git ve biraz dinlen. Çok yorgun görünüyorsun.''
''Öyleyim.'' diye karşılık verdi Nüyberg.
Nüyberg gittikten sonra Wallander yemekhaneye giderek kendine bir sandviç hazırladı. Danışmadaki sekreter yanına gelip birikmiş bir tomar telefon mesajını verdi. Mesajları şöyle bir karıştırınca çoğunun gazetecilerden geldiğini gördü. Eve gidip üstünü değiştirmeyi düşündü bir an. Ama hemen sonra son derece farklı bir şey yapmaya karar verdi. Hanson'un kapısını vurarak başını içeri uzattı ve Karlman'ın çiftliğine gideceğini söyledi.
''Saat 1'de basın toplantısı yapmaya karar vermemiş miydik?'' O zamana kadar dönerim diye karşılık verdi Vallenler. Ama önemli bir şey olmadıkça çiftlikten aranmak istemiyorum, düşünmek istiyorum.
Herkesin biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Hiç böylesi bir durumla karşı karşıya kalacağımız aklımıza gelmezdi.
Zaten insanın başına dense hep düşünmediği şeyler gelir. Arabasının camlarını açarak o güzel yaz sabahında bir resyoya doğru sürdü arabasını. Bugün bir ara babasını ziyaret etmesi gerektiğini düşündü. Ayrıca Linda'yı da araması gerekiyordu. Ertesi gün Bayba Tallinn'den dönecekti. 2 hafta sonra da tatili başlıyordu. Arabayı Karlman'ın büyük arazisini çepeçevre çeviren polis kordonunun hemen arkasına park etti. Yolun kenarında meraklı bir topluluk durmuş olanları anlamaya çalışıyordu. Wallander büyük bahçenin etrafında yürüyerek bozuk yoldan geçip tepeye doğru yürüdü. Polis köpeğinin kokuyu yitirdiği yerde durarak çevresine bakındı. Tepeyi özenle seçmiş. Buradan aşağıda bahçede olup biten her şeyi görebildi. Eski ahırdan gelen müziğin sesini de duymuş olmalı. Akşamın ilerleyen saatlerinde bahçe tenhalaşmış olmalı. Konuklar içeri girmiş olmalılar. Saat 11.30 civarında da Karlman, Madeleine Redin'le çardağa doğru gitti. Peki sonra sen ne yaptın? Wallander bu soruyu yanıtlamadı. Bunun yerine arkasını dönerek tepenin arkasına doğru baktı. Aşağıda traktör yolu uzanıyordu. Yola ulaşıncaya kadar çimlerin arasında yürüdü. Traktör yolu tepenin üzerinde ikiye ayrılıyordu. Biri ormana, diğeri ise Malmö ve Üstad otoyoluna uzanıyordu. Wallander ormana doğru giden yolu izledi. Kayın ağaçlarının arasında ilerledi. Traktör yolu yüklenmeyi bekleyen yeni kesilmiş ve bağlanmış ağaç kütüklerinin kesildiği yerde sona eriyordu. Wallander daha ileriye giden bir yol aradı, yol haritasını gözünün önünde canlandırmaya çalıştı. Ormandan otoyola çıkmak isteyen herkesin 2 evle birkaç tarlanın önünden geçmesi gerekiyordu. Otoyola olan mesafeyi 2 kilometre olarak hesaplamıştı. Sonra da geldiği yola geri dönmüş, ters yöne devam etmişti. Ara yolun E65 ile kesiştiği noktaya kadar adımlarını saymıştı. Ara yolda trafik yoğundu. Yolun kenarında yol bakım binası vardı. Binanın kapısını açmaya çalıştı ama kapı kilitliydi. Orada öylece durarak çevresine baktı. Sonra binanın arka tarafına gitti. Yerde katlanmış bir muşambayla birkaç tane demir boru duruyordu. Tam oradan uzaklaşmak üzereyken birden yerde duran bir şey gözüne ilişti. Eğilip bakınca bunun kahverengi bir kese kağıdının bir parçası olduğunu fark etti. Kağıdın üzerinde koyu renkli lekeler vardı. Bu lekelerin ne olduğunu çıkaramadı. Kağıt parçasını aldığı yere özenle koydu. Bundan sonraki birkaç dakikayı binanın arkasını dikkatle aramakla geçirdi. 4 beton blokun hemen yanı başında az önce gördüğü kağıt parçasının tamamını buldu. Elini uzatarak kağıdı aldı. Az önceki parçanın bu kese kağıdından koparılmış olduğu açıkça ortadaydı. Ama kese kağıdında herhangi bir leke yoktu. Kıpırdamadan düşünerek durdu. Sonra da kağıdı yere koyarak emniyeti aradı. Evinden az önce dönen Martinson'la konuştu. Eski sonuna köpeğine ihtiyacım var dedi Wallander. Neredesin? Ne oldu?
Karlman'ın çiftliğinin oradayım. Bir konuda emin olmak istiyorum.
Martinson zaman yitirmeden hemen eski sonu arayacağını söyledi. Wallander de ona tam olarak nerede olduğunu.
Yaklaşık yarım saat sonra eski son köpeği de geldi. Wallander ona ne istediğini anlattı. Köpeğin kokuyu yitirdiği yere tepeye git, sonra da buraya gel.
Eskilson gitti. 10 dakika sonra da döndü. Wallander köpeğin koklamaktan vazgeçtiğini gördü. Ama binaya yaklaşırken köpek yine ortalığı koklamaya başlamıştı. Eskilson Wallander'e soru sorarcasına baktı. Bırak istediği gibi koklasın. Köpek doğruca kağıt parçasının yanına giderek durdu. Ama Eskilson araştırmasını sürdürmek için köpeği çekip yanına getirdiğinde köpek yine duruverdi. Koku bir kez daha yok olmuştu.
''Kan kokusu mu?'' diye sordu Eskilson küçük kağıt parçasını göstererek.
''Öyle sanıyorum.'' dedi Wallander. ''Her ne olursa olsun tepedeki adamla ilgili bir şey bulduk.''
Eskilson köpeği de gitti. Wallander ceplerinden birinde plastik bir şişe olduğunu fark ettiğinde Nüyberg'i aramak üzereydi. Şişeyi Wettersted'in evindeki teknik araştırma sırasında cebine attığını hatırladı. Yavaşça kağıdı şişenin içine koydu.
Karlman'ın çiftliğinden buraya gelmen birkaç dakikadan fazla sürmüş olamaz. Buraya bisikletle gelmiş olabileceğini düşünüyorum. Üstün başın kan içinde olduğundan burada giysilerini değiştirdin. Ama yanındaki bazı şeyleri de silip temizledin. Belki bir bıçak ya da baltaydı bu. Sonra ya Malmö ya da Üstad yönüne doğru yola koyuldun. Büyük olasılıkla otoyolu geçtin ve bu bölgedeki o küçük ara yollardan birine saptın. Seni şimdilik bu noktaya kadar izleyebiliyorum. Daha uzağa değil. Wallander Karlman'ın çiftliğine dönerek arabasına doğru gitti. Polis koridorunun başında duran görevliye Karlman ailesinin evde olup olmadıklarını sordu.
Kimseyi görmedim dedi görevli ama evden de çıkan olmadı.
Wallander başını tamam dercesine sallayarak arabasına doğru gitti. Polis koridorunun dışında bir grup meraklı insana hayretle bakıp kan kokusunu koklamak için bu güzel yaz sabahından insan nasıl olur da vazgeçer diye geçirdi içinden. Arabayı çalıştırıp yola koyulunca tepkisiz kalsa da önemli bir şey gördüğünü anladı. Yavaşladı. Bunun ne olduğunu hatırlamaya çalıştı. Bu polis koridorunun arkasında duran meraklı insanlarla ilgiliydi.
Peki ama neydi?
Onlara bakarken ne düşünüyordu? Kan kokusunu duymak için yaz sabahından vazgeçen insanlarla ilgili bir şey değil miydi? Frene basarak yolun ortasında U dönüşü yaptı. Karlman'ın evine döndüğünde meraklılar hala polis koridorunun arkasında durup etraflarına bakıyorlardı. Wallander tepkisini açıklayamadan çevresine bakındı. Polis kordonunun önündeki görevliye az önce bu insanların arasından birinin gidip gitmediğini sordu.
Kim bilir insanlar buraya gelip gidiyorlar.
Hatırlayabildiğin özel biri var mı?
Görevli bir an düşündü.
Hayır.
Wallander arabasına bindi. Yaz dönümü bayramı sabahı saat 9'u 10 geçiyordu. 13. Bölüm. Wallander polis merkezine 9.30 civarında döndüğünde danışmadaki görevli odasında kendisini bekleyen bir konuğu olduğunu söyledi. Wallander birden öfkelenerek yaz dönemi stajyerlerine olan genç kıza avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Kendisi yokken odasına birinin alınmasına deliler gibi öfkelenirdi. Hışımla odasına çıkınca masanın önündeki koltukta oturan babasını gördü.
Kapıyı açış tarzına bakınca dedi babası insan çok öfkeli olduğunu düşünüyor.
Aşağıdaki görevli odamda birinin beni beklediğini söyleyince çok sinirlendim dedi Wallander şaşkınlıkla. Senin geldiğini söylemediler ki.
Babası daha önce oraya hiç gelmediği gibi Wallander'in de üniformasıyla evine gelmesine izin vermezdi. Oysa şimdi üstünde en iyi takım elbisesi oğlunun odasında oturmuş gülümsüyordu.
Çok şaşırdım. Seni buraya kim getirdi?
Karımın hem ehliyeti hem de arabası var diye karşılık verdi babası. Ben burada seninle otururken o da akrabalarından birini görmeye gitti. Dün akşamki maçı izledin mi?
Hayır, çalışıyordum.
Müthişti. 1958 Dünya Kupası'nın İsveç'te düzenlendiği o güzel günleri hatırlattı bana.
Ama sen hiç maç izlemezdin. Ne oldu?
Futbolda her zaman hoşlanırım ben.
Wallander hayretle babasına baktı. Bunu bilmiyordum.
Bilmediğin daha birçok şey var. 1958'de İsveç takımında Sven Axbom adında bir futbolcu vardı. Brezilyalı oyunculardan biriyle sürekli takıştığını hatırlıyorum. Bunları unuttun mu yoksa?
1958 yılında kaç yaşındaydım?
Küçücük bir çocuktum.
Hiç futbolla ilgilenmedim. Belki de bu yüzden polis oldun.
Rusya'nın kazanacağına iddiaya girmiştim dedi Wallander.
Çok da mantıksız bir tahmin değil. Ben de sonucun 2-0 olacağını ileri sürmüştüm. Öte yandan Gertrud daha dikkatli davranarak 1-1 demişti.
Futbol sohbeti sona ermişti. Kahve ister misin diye sordu Wallander.
Evet lütfen.
Wallander koridorda Hanson'la karşılaştı. Yarım saat boyunca kimsenin beni rahatsız etmemesini sağlayabilir misin diye sordu.
Hanson ona endişe dolu bir bakış fırlattı.
Seninle mutlaka konuşmam gerekiyor.
Hanson'un tedirgin ses tonu Wallander'i de tedirgin etmişti.
Yarım saat sonra diye yineledi. O zaman istediğin kadar oturup konuşuruz.
Odasına dönerek kapıyı kapattı. Babası plastik bardağı iki eliyle tuttu. Wallander masasına geçip oturdu.
Doğrusunu istersen seni beklemiyordum. Seni burada görebileceğim hiç aklıma gelmezdi.
Benim için de sürpriz oldu sayılır dedi babası. Gelmek zorunda olmasaydım gelmezdim zaten.
Wallander bardağı masaya koydu. Babasının emniyette kendisini görmeye gelmesinin son derece önemli bir neden olduğunu daha başından düşünmeliydi.
Bir şey mi oldu diye sordu.
Hasta oldum gerçeği dışında hayır diye karşılık verdi babası sıradan bir sesle.
Wallander boğazında bir düğüm hissetti. Ne demek istiyorsun?
Her şeyi unutmaya başladım.
Babası son derece sakin bir sesle konuşuyordu.
Adını hatırlayamadığım bir hastalık, bunamak gibi bir şey. İnsanı aşırı sinirli yapıyor. Her şeye öfkeleniyorsun ve çok hızlı ilerliyor.
Wallander babasının neden söz ettiğini anlamıştı. Swedberg'in annesinin de aynı hastalığa yakalandığını hatırladı. Ama hastalığın adını o da hatırlayamıyordu. Bunu nasıl anladın diye sordu. Doktora gittin mi? Neden daha önce bundan hiç söz etmedin?
Lund'daki bir uzmana göründüm. Gertrud beni oraya arabayla götürdü.
Babası birden susarak kahvesini içti. Wallander ne diyeceğini kestiremiyordu.
Aslında ben buraya senden bir şey istemeye geldim. Eğer sence de bir sakıncası yoksa.
Tam o sırada telefon çaldı. Wallander aizeyi kaldırıp masanın üstüne koydu.
Acelem yok, bekleyebilirim dedi babası tedirginlikle.
Beni rahatsız etmemelerini söylemiştim. Ne istiyorsun söyle bakalım.
Her zaman İtalya'ya gitmek istedim. Çok geç olmadan gitmek istiyorum. Senin de benimle gelmeni istiyorum. Gertrud İtalya'dan hiç hoşlanmaz. Onun için benimle oraya gelmek isteyeceğini hiç sanmıyorum. Yolculuk harcamaları benden. Bunun için yeterince param var.
Wallander babasına baktı. Sanki küçülmüş gibi duruyordu. O anda gerçek yaşını gösteriyordu. 80'ine yaklaşmıştı.
Tabii giderim dedi Wallander. Ne zaman gitmek istiyorsun?
Fazla beklemesek iyi olacak diye düşünüyorum. Eylül'de pek sıcak olmadığını duymuştum. Eylül sana uyar mı?
Canım ne zaman isterse o zaman bir hafta izin alabilirim. Yoksa sen daha uzun bir süre mi kalmak istiyorsun İtalya'da?
Bir hafta gayet iyi.
Babası uzanarak kahve bardağını masaya bıraktı.
Dışarı çıkıp Gertrude'u bekleyeyim.
Bence burada beklesen daha iyi dedi Wallander. Babası bastonunu oğluna doğru salladı.
Senin işin başından aşmış. Onun için dışarıda beklemem daha iyi olacak.
Wallander babasını danışma salonuna götürdü. Babası kanepeye geçip oturdu.
Burada benimle oturup Gertrude'u beklemene gerek yok. Birazdan gelir nasılsa.
Wallander peki dercesine başını salladı. İtalya'ya gideceğiz. Sakın bu konuda endişelenme. En kısa zamanda seni görmeye geleceğim.
İtalya'da çok iyi vakit geçirebiliriz dedi babası.
Wallander babasının yanından ayrılarak danışmadaki stajyer kızın yanına döndü. Çok özür dilerim dedi. Babamın elbette odamda oturup beklemesinde bir sorun yok. Odasına döndü. Birden gözlerinin dolduğunu fark etti. Babasıyla olan ilişkisi suçluluk duygularıyla dolu olmasına karşın onun bir süre sonra kendisini bırakıp gideceğini hissediyordu. Pencerenin yanında durarak dışarıdaki olağanüstü güzellikteki havaya baktı. Bir zamanlar aramızdan su sızmazdı. Birbirimize o denli yakındık. O günlerde bizim tabirimizde ipek giyen şövalyeler tekne gibi geniş parlak Amerikan arabalarıyla gelip yaptığın resimleri satın alırlardı. O günlerde bile İtalya'ya gitmekten söz ederdin. Bir başka seferinde ise yalnızca birkaç yıl önce İtalya'ya gitme hazırlıklarına başlamıştın. İşte o gün seni elinde bir valiz, üstünde pijamalarında bir tarlanın ortasında bulmuştun. Ama artık bu yolculuğa çıkmak zorundayız. Aramızın eskisi gibi olması için de elimden geleni yapacağım. Wallander masasına geçerek Stockholm'u kız kardeşini aradı. Telesekreter kız kardeşinin akşamüstü eve döneceğini söylüyordu. Babasının ziyaretini bir kenara atıp soruşturma çalışmalarına yeniden başlayabilmesi bir saatini almıştı. Oldukça tedirgindi ve düşüncelerini toplamakta zorlanıyordu. Az önce duyduklarının önemini beyni kabul etmiyordu. Gerçeği kabul etmek istemiyordu. Hanson'da görüştükten sonra soruşturmaya ilişkin bir değerlendirme yaptı. Saat 11 civarında Per Okeson'un evinden arayarak görüşlerini açıkladı. Konuşma bitince arabasına atlayıp Maria Caddesi'ne giderek duş yaptı ve üstünü değiştirdi. Öğle olduğunda emniyete döndü. Odasına gitmeden önce Ann-Britt Höglund'un odasına uğradı. Ona bulduğu kanlı kağıt parçasından söz etti.
Stockholm'daki psikologlarla bağlantı kurabildin mi diye sordu. Roland Müller adında biriyle konuştum. Vaxhorn dışındaki yazlık evindeymiş. Hanson'un yazılı yasal bir talepte bulunması gerekiyor.
Bunu ona söyledin mi?
Yazdı bile.
Güzel dedi Vallana. Şimdi başka bir şeyden söz edelim. Katillerin cinayeti işledikleri yere geri döndüklerini söylersem ne dersen?
Bu hem efsane hem de gerçektir derim.
Neden efsane?
Bu genel bir gerçek. Her zaman olan bir şey değil.
Peki gerçek ne diyor?
Bu arada sırada gerçekten de olur. Bunun en klasik örneği de bizim tarihimizden. Buradan Scone'den verebiliriz sanıyorum. 50'li yılların başında seri cinayet işleyen bir polis daha sonra olanları araştıran ekipteydi.
Bu iyi bir örnek değil diye karşı çıktı Vallander. O polis dönmeye zorlanmıştı. Oysa ben burada gönüllü olarak dönenlerden söz ediyorum. Bunu neden yaparlar acaba?
Polisi alay etmek için, egolarını tatmin etmek için ya da polisin aslında ne kadarını öğrendiğini görmek için.
Vallander düşünceli bir şekilde başını salladı.
Neden bana bunları soruyorsun dedi Hoglund. Garip bir deneyim yaşadım dedi Vallander.
Karlman'ın çiftliğinde kumsalda da gördüğüm birini gördüğüm duygusuna kapıldım. Wetterstedt cinayetini araştırdığımızda.
Neden bunun aynı kişi olduğunu düşünüyorsun diye sordu Hoglund şaşkınlıkla.
Bilmiyorum ama bu kişide farklı bir şey vardı. Tam olarak ne olduğunu çıkaramıyorum.
Ne yazık ki sana yardım edemeyeceğim.
Biliyorum dedi Vallander ama daha sonra birinin polis koridorunun dışında bekleyen herkesin belli etmeden fotoğrafını çekmesini istiyorum.
Daha sonra mı?
Vallander gereğinden fazla konuştuğunun farkındaydı. İşaret parmağıyla masayı 3 kez vurdu. Aslında bundan bir şeyin çıkacağını sanmıyorum ama ya çıkarsa?
Vallander Höglund'un odasından çıkarak danışmaya gitti. Babası orada değildi. Emniyet binasından ayrılarak bir şeyler atıştırmak için kent dışına uzanan yolun hemen başındaki hamburgerciye gitti. Oradaki ışıklı elektronik tabeladan havanın 26 derece olduğunu gördü.
Bire çeyrek kala emniyete döndü.
14. ayrımın sonu. Sayfa 190.